Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli göndaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi mübarek beldelerden, Mekke-i Mükerreme'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, gençlerimizin bir yuva nasıl kurulur bilmediği, evlilikle ilgili ilk orta lise ve hatta üniversite eğitimleri boyunca bile evlilikle ilgili doğru ve gerekli bilgileri almadığı, gün geçtikçe kötü örnekleri görerek medyanın da olumsuz yönlendirmesiyle evlilikten soğuduğu, bu sebeple evlilik yaşının 30'lara dayandığı, 20 milyonu aşkın gencimizin evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmediği, bir şekilde evlenenlerin ise çocuk yapmadığı bir Türkiye'de 2026-2027 döneminde aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru sizlerle paylaşıyorum. İlk maddesi olan evliliğin niçinleri kısmını geçen hafta itibariyle bitirdik elhamdülillah. Şimdi aile olmaya giden yolda 54 önemli unsurun ikincisine geldik. İkinci önemli unsur güven inşa etme kalitesi. Evlilik yolculuğunda başlamanın edebi. Aziz dostlarım, sufilerin çok sevdiğim düsturu olan takalluku bi ahlakillahi kendime de bir hat düsturu olarak benimsemeye gayret ediyorum. Allah'ımızın ahlakı ile ahlaklanmak. Yani Rabbimiz bir şey yaparken onun cemal sıfatlarını kendimize rehber olarak almak. Allah'ımız mesela peygamberlerini nasıl seçiyor? Çöküşte, fitne ve fesatta ve delalette olan insanlığı kurtarmak için onlara gökten bir melek göndermiyor. Onlara kendi kavimleri içerisinden tertemiz, ahlakı güzel ve üsve-i hasene rol modeli bir insan seçiyor. Mesela bu konuda son peygamber, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. Rabbimiz son ve en mükemmel din olan din-i mübini İslam'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem 40 yıl tabiri caizse yetiştiriyor, geliştiriyor, peygamberliğe hazırlıyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam elbette Muhammedül Emin idi, güvenilirdi ama Rabbimiz son dinin en mükemmel kitabını tevdi etmek için, emanet etmek için 40 yıl boyunca bir tabiri caizse bir Muhammed inşa etti sallallahu aleyhi ve sellem. Kul Muhammed'e baktığımızda onun henüz daha peygamberlik emanet edilmeden ki 40 yıllık hayatında en önemli vasfının Muhammedül Emin olduğunu, Mekke'nin içerisinde her türlü sapkınlığa, delalete düşmüş kabileler içerisinde bile itimat edilen tek kişi olduğunu görüyoruz. Allah'ımız sonra o kişiye dinini ve o dinin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'ini emanet ediyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda önemli işlerde ki en önemlisi dünya hayatına baktığımızda uhrevi anlamda bizim ahiretimizi kurtaracağı için peygamberlik işidir. Bu ilahi iş bir güvenle başlıyor. Güven üzerine tesis ediliyor. Dolayısıyla buradan tahalluku bi ahlakillah tüsturunca kendimize ders çıkartıp bizler de dünyevi hayatımızda hem dünyevi hem de uhrevi tüm muamelelerimizde ana düstur olarak güveni esas almak zorundayız. Güvene bir numaralı öncelik vermek zorundayız. Ticaret gibi, komşuluk gibi, alışveriş gibi, ortaklık gibi, yolculuk gibi ve hele hele dünya ve ahiretimizi mamur edecek ya da berbat edecek evlilik gibi muamelelerde, akitlerde biz de ana düstur olarak güven unsurunu en başa koymak zorundayız. En çok buna, en fazla buna önem vermek zorundayız. Güven derken önce alt başlıklarını size kısaca saymama lütfen izin veriniz. Sonra inşallah biraz daha detaylı ele alacağım. Evlilikteki güvenin birinci alt unsuru her şeyden önce anne baba evlatlarının bu evliliği yapabileceğine ve onu yürütebileceğine inanmalı. Bu konuda evlatlarına güvenmeli. İkinci olarak evlenecek kişi kendine güvenmeli. Ben bu evlilik işin üstesinden gelebilirim diye düşünmeli. Üçüncü olarak aday olacak kadın veya erkek adayımız karşı adaya güvenmeli. Eş adayına ben bununla evlenebilirim, ben bu kişiye inanabilirim, ben bu kişiyle bir evlilik yolculuğu yürütebilirim çünkü ona çok güveniyorum diyebilmeli. Ve elbette en sonunda içinde yaşadıkları toplum bu evliliğe güvenmeli. Gençler bu evliliği yürütebilir inancı bütün toplumda oluşmalı ve bu toplumsal ekosistemde gençler bu konuda da bir destek alabilmeli. Bu gençler bu işi yürütür, bu evliliğin üstesinden gelebilir inancı toplumda da oluşmalı. Aziz dostlarım, şimdi izin verirseniz bu alt başlıkları biraz açayım. Ne demiştik? Bir numarada her şeyden önce anne baba evlatlarının bu evliliği yapabileceğine ve onu yürütebileceğine inanmalı, bu konuda evlatlarına güvenmeli. Anadolu'da zaman zaman şahit oluyor ve çok üzülüyorum. Anne baba evlatlarının bu evliliği yürütemeyeceğini aslında biliyor. Ama biraz cahilce bir tavırla, yani buna cehalet de diyemiyorum ama hadi cehalet diyelim daha olumlu bir ifadeyle. Bilerek ve isteyerek ya bir evlendirelim inşallah evlilik iyi gelir, inşallah düzelir diye. Aslında evliliğe hiç de uygun bir mizaçta, karakterde ve psikolojide olmayan evlatlarını evlendirip kendilerini de karşı tarafı da çocuklarının evleneceği eşi de yakıyorlar. Mesela adayda kumar bağımlılığı var, içki bağımlılığı var, adayımız çok asi, adayımızda psikolojik sorunlar var. Hatta bu konuda anne babasına şiddet bile uyguluyor. Ya da çok saburgan, çok kontrolsüz harcayan bir tarzı var. Anne baba bunu bile bile ve maalesef daha sıkıntılı bir durum bunu karşıdan gizleye gizleye. Ya bir evlensin, bir sorumluluk kalsın, yeni bir yuva kursun, bir şekilde geçer diye bile bile lades olacak bu evliliğe sürüklüyorlar evlatlarını. Yani çok şahit olmuşumdur. Özellikle psikolojik sıkıntılarda. İşte yıllardır psikoloğa giden, bu konuda sıkıntısını çözemeyen, debelenen, kendi içerisinde ailesine de anne babasına, kardeşlerine, abisine, ablasına büyük sıkıntılar çıkartan adayımız anne babanın bu cahil tavrıyla evliliğin içerisinde buluyor kendini. Tabii burada karşı taraftan bunun gizlenmesi çok büyük bir kusur ve ayıp olarak daha ilk başta 1-0 güveni yok ediyor. Güven yoksa başlamamak en iyisi. Ha ne olabilir diye sorabilirsiniz. Hocam bir aile koçu olarak hani böyle bir evladımız var. Hiç mi evlenmeyecek, bekar mı kalacak? Tabii ki öyle değil. Ama şöyle olsaydı mesela ilk baştan, ya bizim evladımız psikolojik bazı sorunları var, ona uygun, onu idare edebilecek, onunla geçinebilecek şöyle de bir aday var, biz bu ailenin kapısını çalalım. Hani bu konuda görücü usulü evliliğe büyük güvenim vardır benim. Çünkü gözünüzün önünde 20-30 yıl büyüyorlar. Her şeylerini biliyorsunuz. Hiçbir şeyleri sizden gizli değil. Dolayısıyla akil insanlar, büyükler böyle düşünerek, oturup konuşarak, daha da önemlisi bunu karşı tarafa söyleyerek, ya böyle bir durumumuz var. Belki siz de uzaktan bunu gözlemliyorsunuz. Kızınızın bu konuda oğlumuza çok yardımcı olacağını düşünüyoruz. Birlikte birbirine destek olarak, eğer psikoloğa gidilecekse birlikte giderek, çift terapisine, aile terapisine gidecekse birlikte gidilerek, bizim de destek olacağımız bir şekilde böyle bir evliliğe ne dersiniz denirse, bu aliyyülala, bu bambaşka bir şeydir. Ama evlilik gibi hiçbir şeyin gizli kalmayacağı, aynı yatağın, aynı yastığın paylaşılacağı bir yuvada, daha yuvayı kurmadan evvel güvensizlik, bu evliliğin sürdürülebilirliğini mahveder. Gizlenirse bu, aileler bu konuda Allah korusun yalana da bulaşırlarsa, karşı taraf sormasına rağmen yalan beyanda bulunurlarsa, çünkü araştırmak da üzerimizde bir farzdır, bir vecibedir. Alışveriş yaparken değil mi, internetten bir bakıyoruz, tüketici yorumlarına bakıyoruz, sağa sola soruyoruz, güvendiğimiz insanlar, o alacağımız ürünle alakalı kullanıcı deneyimlerini araştırıyoruz. Peki bu konuda yuva kurarken araştırmayacak mıyız? Tabii ki bu bizim üzerimize bir vecibe. Elbette en uygun şekilde araştıracağız. Eskilerin dediği gibi itimat kontrole mani değildir. Elbette itimat edeceğiz. Elbette güveneceğiz ama kontrolümüzü, soruşturmamızı, araştırmamızı da yapacağız. Bu konuda illa bir cıngar çıksın diye, eksiği gidiği çıksın diye değil, araştırmada aşkımızı, muhabbetimizi, sevgimizi artıracak bir niyetle, aşkımız artsın, muhabbetimiz artsın niyetiyle araştırmayı çok daha derin bir şekilde yapıp, her bulduğumuz yeni güzellikte adaya olan muhabbetin artmasına vesile olacak iyilikler bulmak da, yani niyetimize bunu almak da bir İslami güzellik olsa gerek. Anne baba güveni bu açıdan evliliğin en temel güven tabanıdır, temelidir. Psikolojik olarak bu bağlanma teorisinin genişletilmiş hali, çocuklukta güvenli bağlanma sağlayan ebeveynler yetişkinlikte de evlatlarının romantik ilişkilerinde güvenli bir üs oluştururlar. Harvard'ın 1938 yılından beri süre gelen 724 erkek ve eşlerini takip eden dünyanın en uzun süreli mutluluk araştırması olan Grant çalışması şunu çok net bir şekilde bize gösteriyor ki, güçlü aile desteği olan bireyler evliliklerinde hem duygusal hem fiziksel olarak daha sağlıklı ve lütfen dikkat buyurun daha uzun ömürlü oluyorlar. Ebeveyn onayı, tabii onay da güveni içerdiği için ebeveyn güveni de diyebiliriz buna, İlişki memnuniyetini ve istikrarını doğrudan artırıyor. Bu konuda Harvard Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar, ebeveyn onayı alan çiftlerin evlilik doyumunun %20-%30 daha yüksek olduğunu, ayrılık riskinin de belirgin bir şekilde azaldığını bilimsel olarak kanıtlıyor. Peki bu konu neden bu kadar kritik? Çünkü evlilik, bakıldığında her koyun kendi bacağından asılır diye düşünerek, benim kararım, benim tercihim, benim hayatım gibi düşünüldüğünde, her ne kadar bireysel bir karar olsa da, özellikle ailenin sosyal sermayesinin devreye girmemesi imkansız aziz dostlarım. Ebeveynlerin bu evlilik konusunda güvenleri olmazsa, en birinci olarak stres hormonu kortizol kronikleşiyor. Çiftler sürekli aile baskısı altında kalıyor. Çünkü güvensizlik müdahaleyi de getiriyor. Çatışmalar artıyor. Aile terapisi çalışmalarımda gördüğüm kadarıyla ebeveynler daha evliliğin başlangıcında, ya bu çocuk bizimki ne diyorsanız artık, bu evliliği kaldıramaz diye içten içe bir şüphe duyarsa, söylemelerine gerek yok bunu evlatlarına. Yani dışsal seslere her ne kadar tabii evladım sen bu evliliği yürütebilirsin falan gibi olsa bile, içten içe şüphe duyarlarsa, bu şüphe aziz dostlarım lütfen dikkat buyurun. Adaya bilinç dışı olarak aktarılıyor. Adayın bilinçaltına bu giriyor. Imposter sendromu gibi bir ilişki versiyonu oluşuyor. Bunun tam tersine güven veren ebeveynler pozitif perspektif dediğimiz psikolojide bir durumu güçlendiriyor. Yani nedir bu? Biz bunu aşarız, biz bunu yaparız, biz bunun Allah'ın izniyle üstesinden geliriz gibi bir durum oluşuyor burada. Peki diyeceksiniz hocam, ailelerde bu şüphe olduğunda, mesela çok üzerinde durulduğu için söylüyorum, kız evinde konuşulan konulara örnek olarak birkaç cümle söylememe izin verin lütfen. Kızım işte bu adamın işi stable değil, bu adamın daha evi yok, arabası yok, bu adamın eğitimi iyi değil, bu adamın ailesi iyi değil, bu adamın karakteri iyi değil, bu senin hayatını bitirir, kariyerini bitirir. Bu cümleleri duyan bir hanımefendi en mutlu anları olan evlilik seremonisinde, istemede, sözde, nişanda, nikahta, düğünde kesinlikle ve kesinlikle kaygılı ve korkulu olacaktır yani. İçeride bir anksiyete patlaması yaşayacaktır. Buraya kadar hadi normal değil ama diyelim normal diyelim. Ama asıl bilinçaltı cereyan ediyor kararlarımızdaki en güçlü faktör bilinçaltı. Hanım kızımız her tartışmada acaba ailem haklı mıydı sorgusuna gireceği için işte bu o güveni yok eden en önemli fitne oluyor. En önemli virüs oluyor. En önemli o evlilik kurumunu kemiren, içten içe kemiren bir kurt oluyor tabiri caizse. Dolayısıyla araştırmalar bize ebeveynlerin evlilik kalitesinin bile çocuğun kendi evliliğini etkilediğini gösteriyor. Mutlu ebeveynler çocuklarına model oluyor. Çok şahit olmuşumdur. Bu konuda çok bilimsel araştırmalar okumuşumdur. Eğer ailede bir kez bir akraba tarafından escape tuşuna basılmışsa, kaçış tuşuna basılmışsa, aile içerisinde, sülale içerisinde, geniş aile içerisinde bir evlilik boşamayla sonuçlanmışsa, bu o ailede yakın ilişkiler içerisinde olan fertlerin evliliğini de etkiliyor. Onlar da zihinlerinde ya olmadı boşanırız gibi bir seçeneği daha ilk başta gönüllerine, kalplerine yerleştirmiş oluyorlar. Peki bu güveni nasıl inşa edeceğiz? Evlilikte güven nasıl inşa edilecek? Özellikle bilgi her işin ilk adımıysa, bilgi sahibi olmak değil mi? İmanda bile elbette kalbi bir tasdik ve dil ile ikrardır. Ama Rabbimizle, onun sistemiyle, onun diniyle, onun kitabıyla, onun peygamberiyle sallallahu aleyhi ve sellem bilgi sahibi oldukça bu imanımızı perçinliyor. Dolayısıyla güven ilk önce bilgi temelli oluşturulmalı aziz dostlarım. Ebeveynler evlatlarıyla açık bir diyalog kurmalı. Aday üzerinde neden bu kişiye güveniyorsun diye sorular sormalı, evlatlarıyla konuşmalı. Kendi kaygıları varsa eğer bunu ben diliyle ifade etmeli. Yani ya bana göre bu adamdan bir hayır gelmez değil de evladım benim asıl kaygım senin mutluluğunu evlatlarının kalbine nakşetmeli. Ve özellikle tabii burada aziz dostlarım hep karşı adayı ve ona güveni aile açısından bakıyoruz ama araştırırken işte eğer oğlumuzu evlendireceksek hanımefendi de kızcağız da herhangi bir kusur var mı, işte ailesinde herhangi bir şey var mı falan diye. Ama bu arada aileler kendi evlatlarının ilişki geçmişlerini de, değerlerini de, kabiliyetlerini de, evlilikle alakalı bilişsel durumlarını da gözden geçirmeli, bunu öğrenmeli, buna önem vermeli. Acizane bir aile koçu olarak aileyle alakalı üç önemli kitabın yazarı bir kardeşiniz olarak bana soracak olursanız ben 1-0'da ilk önerdiğim şey iki tarafa da aileyle alakalı değer verdiğim, saygı duyduğum, gerçekten istifade ettiğim büyüklerimin 15-20 tane bu yerli yabancı bir karışım 20 kitabı okumalarını öneriyorum. İnşallah bir ara o kitaplara da bu konuyla alakalı değiniriz. Ya kadın nasıl bir varlıktır, erkek nasıl bir varlıktır, aile dediğimiz kurum nasıl bir kurumdur? Hani düşünün bir şirket kuruyorsunuz, herhalde şirketle ilgili vergi mevzuatını, Değil mi? Bir bilmeniz gerekir en azından. Ticaret hukukunu az çok bilmeniz gerekir. Müşteri ilişkilerini az çok bilmeniz gerekir. Şirketin iştikal mevzuyla alakalı ürün ve hizmetleri ve bunun piyasadaki halini bilmeniz gerekir. Dolayısıyla bilgi olmadığında Allah korusun zaten din-i mübin İslam'ın ilk emrinin de ikra okuması, oku olması evrenin, kainatın, insanın, alemlerin bu konuda okunacak kitap olarak gözümüzün önüne serilmesiyle bizi bu konuda bilgili olmaya davet ediyor, bize bunu emrediyor. Sadece kitap değil, ailelere önerdiğim şekliyle müdahaleler ikiye ayırırsak bir yok edici müdahale vardır. Bir de böyle destekleyici müdahaleler vardır. İşte benim kaygım senin mutluluğun diye başlayan bir konuşmada evladım şunları bir okusan, şu büyüğümüze bir gitsen, şu psikologla bir görüşsen gibi. Dolayısıyla ikinci olarak mutlaka bir aile terapisi seansı öneriyorum. Ya hocam herhangi bir psikolojik bir sıkıntı yok ama bunu niye öneriyorsun diyen çiftler oluyor bazen. Diyorum ki bu bir yöntem ve usul. İleride bir gün eşinizle alakalı, tanıdığınızla alakalı, Allah muhafaza evlatlarınızla alakalı bir durum ortaya çıkabilir. Bunu deneyimleyin ki problemlerin çözümünde, yani şöyle düşünün mesela, hiçbir İslam alimiyle konuşmamışsınız. Hiçbir İslam aliminin sözüne güvenmemişsiniz. Hiçbir İslam aliminin dizinin dibinde oturup ondan bir ders almamışsınız. Ondan sonra probleminizi nasıl çözeceğinizi düşünüyorsunuz? Aziz dostlarım, inanın, yemin edebilirim. Hani çıkmaza giren ve maalesef ayrılıkla sonuçlanan evliliklerde iki aday içinde, iki taraf içinde, yani kız ve erkek içinde tespit ettiğim bir ortak husus budur yani. Ya diyorum mesela, Batı toplumundan güvendiğiniz bir bilim insanı var mı? Yok hocam, öyle şeylere güvenmiyoruz. Peki İslami anlamda sözüne güvendiğiniz, kabul edeceğiniz fikirlerini bir İslam alimi var mı? Ya hocam hepsi farklı bir şey söylüyor, onlara da güvenmiyoruz. Aklınız, düsturunuz, pusulanız olursa sizin aklınızda da kusura bakmayın bu evlilik yürümüyor aziz dostlarım. Dolayısıyla aynı bu psikolog için söylediğim şey İslam alimi için de geçerli. Bunu kendiniz kendi hayatınızda düstur edineceksiniz ki problemlerinizin çözümünde bir alimin dizinin dibine oturup onun bir sizinle alakalı işte fetva diyecekseniz fetva diyelim, karar diyecekseniz karar diyelim, öneri diyecekseniz öneri diyelim, o önerisine uyacaksınız ki yarın bir gün evladınızla alakalı bir şey olduğunda da ona gidip, ya bir de evlatlar bunu bilecek tabii, değil mi? Ya babam kendi problemlerini bu şekilde çözüyor, bizim de bu şekilde çözmemiz istedi diye. Aziz dostlarım, ailece yaşadığım bir tecrübedir. Dua buyurun inşallah. Hani evlatlarım üzerinde müdahaleci olarak benim kararımdan ziyade büyük bildiğimiz, üstad bildiğimiz, değer verdiğimiz İslam büyüklerinin kararları çok daha geçerlidir ve tek geçerlidir. Çok dahasına gerek yok. Hani evlatlarımı muhayyer bırakıp fetvasını alabiliyorsanız, o büyüklerimizden böyle bir konuda karar alabiliyorsanız, izin alabiliyorsanız buyurun ne istiyorsanız yapın diye onları muhayyer bırakmışımdır. Dolayısıyla kendi hayatınızda rol model olarak evlatlarınızda bir örnek olacak ki evlatlar da sizin onlara güvenmenizden evvel size güvenebilsinler. Yani bu çift taraflı bir güven. Sadece aile güveni deyip anne babanın evladına güvenmesi değil. Evlat da bu konuda, ya özellikle hanımefendi kardeşlerim beni mazur görsünler. Annem eşimi rahat bırakır, onunla çekişmez, onunla çatışmaz. Bu konuda gelin kayınvalide problemini, sendromunu biz yaşamayız inşallah diyerek çok tatlı bir evliliğin içerisine o güvenle girmiş olması evliliğin devamı açısından çok çok önemli. Aziz dostlarım, elbette insanlar bir eşle evleniyorlar ama aslında evlenenler bir aile oluyor. Bu bir aile birlikteliği oluyor. Dolayısıyla burada evladına güvenen ya da güvenmeyen bir anne babanın var olduğu ailede, eğer bu erkek tarafıysa, kız tarafı, hanımefendi tarafı da bu aileye güvenecek ya da güvenmeyecek. Yani aslında karşı tarafın da aileye güveniyle alakalı bir, nasıl söyleyeyim, altyapı burada hazırlanmış oluyor. Yani daha açık bir ifadeyle ailenin kendi evladına duyduğu güven karşı taraftaki adayın bu aileye duyduğu güveni de artırıyor. Burada güvensizlik varsa bu güven eksikliği fitne yaratıyor. Ama güven de barışı, huzuru, uyumu, mutluluğu getiriyor. Bilimsel olarak da bu tespit edilmiş, az evvel söylediğim Harvard araştırmasında olduğu gibi. Bu konuda bir parantez açarak kendi usulümü, kendi duygumu, düşüncemi, belli problemler yaşayan, evlilik aşamasında olan genç kardeşlerime ve onların ailelerine aktarmış olayım. Aziz dostlarım, inanın, hani Rabbimin huzurunda konuşuyorum. Mübarek perdelerden size dua ederek konuşuyorum. Param ve vaktim olsa iki şeye çok devam ederim kendi hayatımla alakalı. Yani param ve vaktim olsa bir İslam aliminin sürekli yanına giderek her kararımla alakalı bunun iznini, müsaadesini, fetvasını, bunun künhine vakıf olmakla alakalı hikmetini öğrenmekle ilgili sürekli dizinin dibinde, hocam her işinde mi? İnanın her işimde bunu almaya gayret ederim. Ama ne vaktim buna müsait ne de hani her olayla ilgili. Tabii elhamdülillah karşı taraftaki büyüklerimizin bir para pul istedikleri yok ama hani sizin de böyle bir imkanınız olsa, elleriniz güzel hediyelerle gitmiş olsanız, büyük uygarlık, büyük imparatorluk, büyük medeniyet Osmanlı ecdadımız, Allah onlardan razı olsun, çok fazla bilinmez. İşte bu konuda bir yanlış yapmayalım. Bilişsel manada, İslami anlamda bir şeyi bilmemezlik yapmayalım. Bilmeyerek bir hata yapmayalım. Bile bile zaten ladesi olmaz ama onlar da bile bile nasıl hata yapsın Osmanoğlu? Ne yapmışlar? Davud-ı Kayseri'yi getirmişler. Büyük İslam alimi Davud-ı Kayseri'yi ta Ezher'den getirip aynı Şeyh Edebali gibi başlarına tac etmişler. Büyük büyük medreseleri kurmuşlar. Orada Şeyhülislam'a olan saygıları, onların fetvalarına olan güvenleri, itimatları. Hani meşhurdur biliyorsunuz, yani Fatih Sultan Mehmet'in bir arazi şeyiyle alakalı, tasarrufunda elinin kesilmesiyle alakalı vaka. Daha detaylı inşallah Fatih Can Hocam'dan dinlersiniz. Dolayısıyla birinci kısmı bu. Hani size Allah'ın huzuruna söylüyorum dediğim. İkincisi de hani param ve vaktim olsa hakikaten İşlerimle ilgili, muamelelerimle ilgili, faaliyetlerimle ilgili ya bir psikoloğa gidip sürekli güven duyduğum, ki dostlarım var böyle zaman zaman çok böyle önemli destek aldığım, Allah razı olsun, Mehmet Dinç gibi çok çok değerli dostlarımız var. Onlardan bu muamelat ve insan ilişkileriyle alakalı sürekli bilgi alırım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında birçok profesör, psikolog, öğrencim de var. Ders verdiğim, seminerlerime katılan, bir şekilde karşılıklı istifade ettiğimiz birbirimizden. Ama buna rağmen hocam sen de mi diye aklınızda bir şey olmasın diye, haşa ben kimim ki? Hani bunun normalliğini anlatmaya çalışıyorum aziz dostlarım. Hani düşünün, bir fiyat araştırması yapıyorsunuz. Hani kafanıza göre olmaz değil mi? Bir vergi araştırması yapıyorsunuz. Devlet tespit etmiş, olmaz değil mi? Bir hukukla alakalı bir avukata gidiyorsunuz çünkü bilmiyorsunuz muamelatı. Bu da aynen öyle bir şey. Yani insan tanıma sanatı, bunu en iyi psikologlar biliyorlar. Ve insanın muamelatıyla alakalı bunu da en iyi feraizi alimler biliyorlar. Bu iki konuda size tavsiyem, evlilik öncesinde destek almayı ihmal etmeyin lütfen. Burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir aziz dostlarım. Hocam ne olur ki yani? Hani bu evlilik bizim evliliğimiz. Anne babamız güvenmese ne olur ki? Elbette evlilik tek başına, kendi başına ayakta kalmaya çalışır. Zaman zaman bunu başarır. Başarmaya çalışır ya da. Ama bu inanın rüzgara karşı yürümek gibidir. Bilmiyorum, hiç deneyimlediniz mi? Yolda yürürken rüzgarın karşınızdan gelmesiyle arkanızdan esmesi arasında dağlar kadar fark vardır aziz dostlarım. Dolayısıyla evlilik aile desteğiyle, sülale desteğiyle güçlenir. Hani bir Afrika atasözü diyor ya, bir çocuk yetiştirmek için bir koca köy gerekir diye. Aynen öyle, bu evlilik için de geçerli. Bir evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesi için sadece aile desteği ve güveni değil, sülale desteği ve güveni de gerekiyor. Zaten gördüğüm kadarıyla, beni lütfen affedin, isimlerle alakalı, gelinle ilgili, kayınvalideyle ilgili, kayınpederle ilgili, dünürle ilgili, eltiyle ilgili, görümceyle ilgili, gelin ve damatla ilgili, yani adı bu şekilde konmuş, sonradan bize sinen yeni kurduğumuz aile kurumunun ünvanlarıyla alakalı. Bu şey hiç bilmediğimiz için, hani hanım kızımız kendi evinde ailenin kızı değil mi? Bir annenin, bir babanın evladı değil mi? Abisinin kardeşi, ablasının kız kardeşi, küçük çocuklarının ablası değil mi? Ama yeni kurulan bir yuvada ilk defa o güne kadar hiç deneyimlemediği gelinlik gibi bir, zaten hani gelinlik de gidiriyoruz ya ona evlenirken, gelin olma gibi yeni bir ünvanı üzerine almış oluyor. Ve bu konuda elbette ki dini anlamda da dünyevi anlamda da bilgi gerekiyor. İşte bu bilginin tecrübi olarak yüzyıllardır aktarılan bir kültürle süzülmüş hali anne babadan geliyor. Hep söylenir evladım anne baba olunca anlayacaksın diye. Hani bir anne bir baba bir evladının kötülüğünü asla ve asla istemez. Bu konudaki kaygılara tabii bunu da çok murdar etmemek lazım tabiri caizse. Hani bunu müdahaleye dönüştürüp gayet böyle olumlu bir şekilde konuşarak halledilmesi gereken bir konu. Evlilik baktığımızda kağıt üzerinde evet iki kişinin imzasıyla rızasıyla El Hanefi mezhebinde akıl bali olduktan sonra anne baba izni de gerekmiyor. Kişisel kararla gerçekleşse de olayın psikolojik düzleminde altyapısında iki ailenin, iki sülalenin, iki farklı çocukluk geçmişinin çarpışmasıdır, üleşmesidir, bölüşmesidir, buluşmasıdır, özütüdür, özümsenmesidir ya da damıtılmasıdır. Bir anne babanın bu açıdan evladının bu evliliği yürütebileceğine dair sarsılmaz bir güven duyması, aziz dostlarım. Ya yapar inşallah falan gibi, elbette inşallah söyleyeceğiz ama böyle değil. Yarım yamalak bir güven değil. Sarsılmaz bir güven duyması evliliğin en kritik görünmez temeli ve desteğidir. Harvard Üniversitesi gelişim psikologlarının üzerinde durduğu bağlanma kuramı, aziz dostlarım, çok ele alınır attachment teori. Ebeveynin çocuğuna duyduğu güveni aslında çocuğun kendi içsel güven mekanizmasını inşa eden bir güven olarak ele alır. Yani eğer anne baba sürekli olarak sen yapamazsın, sen daha çocuksun, sen bu torunu taşıyamazsın gibi alt kaygılarla yaklaşıyorsa çocuğa, bu durum evladın evlilik içindeki yetişkin benliğini felç eder. Ebeveynin güveni birkaç kritik işlevi aynı zamanda yerine getirir. Birincisi, anne babanın güveni duygusal yakıttır evlatlarına. Evlat zorlandığı anlarda arkasında bir güven kalesi olduğunu bilirse, eşiyle yaşadığı, yaşayabileceği krizleri, problemleri çözme kapasitesini artırmış olur. İkincisi, sınırların belirlenmesi. Evladına güvenen ebeveyn, onun evliliğine müdahale etme ihtiyacı duymadığı için, o nasıl olsa bir şekilde halleder diye düşündüğü için, aslında evladının kararına da, mahremiyetine de ve dikkat buyurun yeteneğine de saygı duyuyordur. Ve üçüncüsü, rol model olma açısından güvenen ebeveyn aslında kendi yetiştirme tarzına da güveniyordur. Yani çocuğu inşa eden anne baba yani. Dolayısıyla ben onu öyle yetiştirdim ki bu yuvanın direği olur inancı evlada verilen en büyük mirastır. Anne babanın bu konudaki hataları varsa, rol modellikte problemler varsa elbette bu sadece dil ile söylenmeyle olan bir şey değil. Bu problem bir şekilde bilinç altında bir kaygı olarak çıkacaktır. Ebeveynin güvenmediği bir evlilikte, aziz dostlarım, evlat sürekli iki cami arasında bir namaz kalacaktır. Bir yanda eşine olan sadakati, sevgisi, muhabbeti, diğer yanda ebeveyninin onaylanma ihtiyacı. Yani bu çatışma inanın boşanmaların en temel ama en az konuşulan sebeplerinden birisidir. Belki dava dosyaları farklı farklı sebepler yazıyordur ama benim aile koşulunda şahit olduğum çerçevede, şahit olduğum kadarıyla bu ikilem Bir tarafta ailesi, bir tarafta eşi. Erkek açısından da kadın açısından da bu geçerli. Dolayısıyla eğer bir çocuk ya da bir aday diyelim, artık çocuk değil evlendiğine göre, anne babasından şu mesajı alır: sen yapabilirsin, sen yepyeni bir hayat kurabilirsin, sen sorumluluk alabilecek birisisin, biz sana güveniyoruz, sana verdiğimiz eğitime, sana verdiğimiz terbiyeye güveniyoruz. Sen öyle bir ailede yetiştin ki sadece biz olarak, anne baba olarak değil, dedenle, ninenle, teyzenle, dayınla, amcanla, halanla, bütün sülalemizle sana iyi bir eğitim verdik, iyi bir rol model olduk, iyi bir terbiye verdik. Dolayısıyla bütün bu mesajlar direkt dille olsun, gerekse de yaşantıyla olsun, bilinçaltında adayda şu inancı oluşturur: ben bu evliliği yürütebilecek bir yeterlikteyim, bu ilişkiyi kurabilecek yeterlikteyim, yetkinlikteyim. Ama maalesef ebeveynler aşırı kontrolcü olursa, sürekli eleştiren bir tarza yaklaşırlarsa, alttan alttan ya sen beceremezsin, ya beceremiyorsun imajını veren bir anne baba olurlarsa, adayda olacak olan şey, ben bu evlilik yükünü taşıyamam olacaktır aziz dostlarım. Ebeveynin güveni şu üç unsuru muhakkak içermelidir. Duygusal destek, birincisi, ben ya da biz sürekli yanınızdayız evladım. İki, özellik izni, bu karar senin kararın, bu hayat senin kararın. Sahip olduğumuz bütün bilgileri seninle paylaşacağız. Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled dediği gibi, ey oğlum Sultan Veled, benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir diyor ya, ama devam ediyor, kalbimdeki bütün marifet bilgisini sana nakşetmekle mükellefim. İşte karar senin, ama biz de her türlü bu kararında sana destek olmaya hazırız. Ve sorumluluk devri, sonuçlarını yaşarsın. Hani bu senin kararın ama sonuçlarını da yaşarsın. Bak, bunu daha evvel böyle yapan örnekler gözünün önünde var, bunlar bunu yaşadı diye. Dolayısıyla aşırı koruma burada bağımlı bir eş oluşturacak. Aşırı serbestlik de sorumsuz bir eş oluşturacak. Hani İslam'ın aslında bir düsturu olan beynel havfi ve reca durumu burada da geçerli. Müdahale anlamında değil ama destekleyici bir unsur olarak anne babanın bilişsel, duygusal, zihinsel, hatta ruhsal destekleri ve güveni inşa etmede bunu evlatlarına ve gelinlerine, damatlarına hissettirmeleri önemli bir aile desteği, önemli bir evlilik desteği olur. Ama sürekli müdahalelerle, eşler arası güvenin sabote edilmesiyle, adayların gizli sadakat çatışmasına maruz bırakılarak eş mi, aile mi, annem mi, eşim mi gibi bir seçeneğin içerisinde bocalaması, Allah muhafaza, büyük bir problem doğurur. Bu konuda son söyleyeceğim şey aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de erkekler evlilik içerisinde Allah tarafından kavam olarak yetkilendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bunu böyle bildirir. Evli erkek, elbette istisnaları olabilir, aile içerisindeki sorumluluk ve rolleri itibariyle kavvamdır. Allah'ın bu evliliğin yürütülmesi konusunda onu daha sorumlu ve güçlü bir rolle yetkilendirdiği kişidir. Allah tarafından atanmış yetkili kişidir. Allah'ımızın bu yetkilendirmesine haşa, haşa, ya her ne kadar Allah seni kavvam kabul ettiyse de, Kur'an'da da böyle bir tespit varsa da, biz kabul etmiyoruz gibi bir günaha düşünebilir. Buna lütfen dikkat edin. 25 yıllık aile koçluğu tecrübemde aileyi yıpratan, yok eden en birinci faktörün yeni kurulan yuvaya müdahale olduğunu gördüm aziz dostlarım. Yeni evliler kuracakları yuvanın lokasyonunu da, nerede oturacaklarını da, hangi evde yaşayacaklarını da, doğacak çocuğuna hangi ismi vereceklerini de helal ve meşru çerçevede belirleyebilirler. Yeter ki buna biraz imkan verelim, izin verelim ve evlatlarımıza bu konuda güvenelim. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Hepinizi mübarek beldelerden sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle selamlıyorum aziz dostlarım. İnşallah aile olmaya giden yolda bu 54 önemli unsurun ikinci maddesindeyiz. Evliliğe başlama edebi, güven çok önemli. İnşallah bunun alt metinlerine, alt maddelerine gelecek haftada devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.